Ayrım 37.
Sayfa 340. Varvara Petrovna, Karmazinov'da neredeyse bir devlet adamı zekası var. Dilinizi tutmasını pek bilmiyorsunuz Stepan Trofimoviç. Sizin Karmazinov'unuz yaşlı, yazma yeteneğini yitirmiş, kızgın bir koca karı. Ne zamandan beri ona kul köle oldunuz? Hey tanrım! Kendi kendisine pek önemli bir adam süsü vermesine şimdi de dayanamıyorum ama zekası yatsınamaz. Yineliyorum, sizi gücümün yettiğince savundum bütün gücümle. Hem soran için gülünç ve sıkıcı bir duruma düşmeli, tersine geçmiş yüzyılın temsilcisi sıfatıyla ağır başlı bir gülümseme ile sahneye çıkın. O kimi vakit yalnız sizde görülen parlak zekanızla bize gülünç üç öykü anlatın. Varsın yaşlı, yaşını yaşamış, sonunda onlardan geri kalmış bir insan olun. Ama siz kendiniz ön sözünüzde bir gülümseme ile bunu açıklarsınız. Herkes de sizin sevimli, iyi yürekli, zeki bir insan olduğunuzu görür. Geçmişten arta kalmaysanız da ne çıkar? Onların karşısında geri kafalı görünmenizden ne çıkar? Siz kendiniz ön sözünüzde bunu açıklarsınız. Kısacası eski moda bir adam ama öyle ileri düşünceli ki şimdiye kadar inandığı kimi şeylerin çirkin yanlarını kendisi değerlendirebilmektedir. Hadi benim için böyle yapın, rica ederim. Dostum yeter, rica etmeyin, yapamam. Ben yalnız Madonna hakkında bir yazı okuyacağım ama öyle bir fırtına koparacağım ki ya onları yere serecek ya da yalnızca beni mahvedecektir. Kesinlikle yalnızca sizi Stepan Trofimoviç. Yazgım böyle. Ben öykümle eşitlik ve kıskançlık adına büyük tanrısal ülkünün yüzünü paralamak için elinde makasla merdivene tırmanacak köleden söz eden adam olacağım. Üzerine yüce bir lanet yağdıracağım ve ondan sonra tımarhaneye, değil mi? Muhtemel. Ama ne olursam olayım, utkun ya da yenik, aynı gece torbamı, dilenci torbamı boynuma asacağım. Nem var nem yok, size borçlu olduğum her şeyi bırakıp armağanlarınızdan, yıllık ödenekten, bütün öteki ödüllerinizden, kısacası her şeyden vazgeçip, son günlerimi bir tüccarın yanında öğretmenlik yaparak ya da bir duvar dibinde açlıktan ölmek üzere yollara düşeceğim. Hepsi bu. Alea jacta est. Yani ok yaydan çıktı. Gene ayağa kalktı. Varvara Petrovna, ben zaten biliyordum diyerek ayağa fırladı. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Önünde sonunda benim ve evimin onuruyla oynamak için yaşadığınızı yıllardan beri biliyordum. Bir tüccarın yanında öğretmenlik yapacağım ya da bir duvarın dibinde öleceğim sözleriyle ne demek istiyorsunuz yani? Yalnız kötülük, kötülük, iftira, başka bir şey değil. Siz beni her zaman hor gördünüz ama ben hanımına sadık bir şövalye gibi öleceğim. Çünkü sizin düşünceleriniz benim için hep her şeyden değerliydi. Bu andan başlayarak bir şey kabul etmeyeceğim. Sizi çıkar gözetmeden sayacağım. Ne saçma. Bana karşı hiçbir zaman saygı duymadınız. Benim birçok zayıflıklarım var. Evet, ben sizin paranızı yedim. Nihilizmin diliyle konuşuyorum. Ama sömürmek hiçbir zaman davranışlarımın ilk amacı değildi. Bu öyle kendiliğinden oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben hep aramızda yiyecek içecekten daha yüksek, daha üstün bir şey vardır diye düşünmüştüm. Ben hiçbir zaman kötü, alçak bir adam olmadım. Böylece bu işi düzeltmek için yola çıkıyorum. Gerçi gecikmiş bir yolculuk. Bütün kırlara dolu yağıyor, vadilere sisler iniyor. Yürüyeceğim yolları donmuş kırağı örtüyor, açılmaya hazır mezarımın üstünde yel üfürüyor. Olsun, yolcu yolunda gerek. Tatlı düşünceye bağlı, katıksız bir aşkla dolu, ah hoşça kal düşlerim. 20 yıl, Alea jacta est, yani ok yaydan çıktı. Yüzü birdenbire gözlerinden boşanan yaşlarla ıslandı, şapkasını aldı. Varvara Petrovna bütün gücüyle kendine egemen olmaya çalışarak "Latince anlamıyorum" dedi. Kim bilir, belki o da ağlama ihtiyacı duyuyordu ama öfkesi hoppalığı bir kez daha üstün geldi. "Ben yalnızca şunu biliyorum ki bunlar yaramazlıktan başka bir şey değil. Bencillikle dolu bu gözdağlarınızı hiçbir zaman gerçekleştirmek elinizden gelmez. Ne tüccara ne de başka bir yere gitmeyeceksiniz. Gene burada benim dizimin dibinde rahat yaşayacak, aylığınızı alacak, gene her salı insandan başka her şeye benzeyen dostlarınızı kabul ederek oturacaksınız. Hoşça kalın Stepan Trofimovich. Alea jacta est. Stepan Trofimovich yerlere dek eğilip onu selamladı, çıktı. Evine geldiğinde bir ölüden farksızdı. 6. Bölüm. Pyotr Stepanovich eylemde. 1. Toplantının yapılacağı gün kesin olarak kararlaştırılmıştı. Ama von Lempke günden güne hüzünlü, kaygılı bir havaya giriyordu. Bir takım tuhaf, uğursuz önseziler içindeydi. Yulia Mihailovna kocasının bu durumundan pek tasalanmıyordu. Hiçbir işinde gerçekten yolunda gittiği yoktu. Yumuşak huylu eski valimiz her şeyi pek karmakarışık bırakmıştı. Şimdi bir de kolera tehlikesi çıkmıştı. Kimi bölgelerde hayvanlar arasında salgın başlamıştı. Bütün yaz süresince ilçeleri ve köyleri bir yangın dalgası kasıp kavurmuştu zaten. Halk bu yangınlarda bir kasıt olduğu kanısındaydı. Yol kesme, çapulculuk almış yürümüştü. Ama pek doğal ki o güne kadar mutlu yaşayan von Lempke'nin rahatını kaçıran şeyler yalnızca bunlar değildi. Onun derdi daha büyüktü. Yulia Mihailovna'nın dikkatini çeken şey özellikle kocasının gün geçtikçe suskun bir hal almasıydı. Daha tuhafı her şeyi gizli kapaklı tutuyordu. Başkalarından gizleyecek nesi vardı? Gerçekte ise karısı ne derse yapıyordu, hiçbir şeye karşı çıktığı yoktu. Nitekim Yulia Mihailovna'nın üstelemesiyle kendi nüfuzunu arttıran yasa dışı 3 karar almaktan çekinmemişti. Bundan başka gene karısını işe karıştırmasıyla Sibirya'ya sürgüne gönderilmesi gerekecek derecede bir takım suçlu kimseler ödüllendirilmişlerdi. Yakınmalara, dilekçelere hemen hiç cevap verilmiyor, belgeler yırtılıp sepete atılıyordu. Bütün bunlar hep sonradan ortaya çıkmıştır. Von Lempke her şeye boyun eğmekle kalmıyor, karısının devlet işlerine ne dereceye kadar karıştığını görmek bile istemiyordu. Yalnız kimi vakit sudan bir nedenle Yulia Mihailovna'yı şaşırtan bir başkaldırı girişimi gösteriyordu. Günlerce süren bir uysallıktan sonra anlaşılan birkaç dakikalık bir başkaldırı onun için bir ihtiyaç halindeydi. Ne yazık ki bütün ince anlayışına karşın Yulia Mihailovna bu soylu insandan gizlenen soylu nezaketi anlayamamıştı. Ne yazık ki o başka şeylerle uğraşıyordu. Bu yüzden de anlamsız birçok şey oldu. Başka olaylardan söz açma düşüncesinde değilim. Zaten bana güç de gelir bu iş. Devlet yönetimindeki yanlışlıklar hakkında yargıda bulunmak bana düşmez. Onun için bunu bir yana bırakalım. Zaten bu bölüme başlarken büsbütün başka bir amacım vardı. Bundan başka şimdi ilimize gelen müfettişler birçok şeyi ortaya çıkaracaklardır. Yeter ki bir süre bekleyelim. Bununla birlikte kimi açıklamalarda bulunmadan geçmek de olmaz. Şimdi gelelim Yulia Mihailovna'ya, konuya devam ediyorum. Zavallı kadın, ona pek acıyorum. Daha geldiği günden başlayarak bir takım tuhaf ve güçlü davranışlara kendini kaptırmasaydı, o denli çok istediği ve çekiciliğine tutulduğu bütün o şeyleri, şan, ün ve diğerleri elbet elde edebilirdi. Ama ya fazla düşsever oluşunun etkisiyle ya da ilk gençliği boyunca yaşadığı düş kırıklıkları yüzünden birdenbire yazgısının değişmesiyle kendisini bu işler için Tanrı'nın gönderdiği bir dahi sandı, ne oldum delisi oldu, işi söz cambazlığına döktü. İşte bütün felaket de buradan geldi. Çünkü o her kadının başını süsleyen bir gece hotozu değildir. Ama gelin de bu gerçeği bir kadının kafasına sokun. Tersine her sözüne harikaydınız diyen parsayı toplar, oysa herkes birbiriyle yarışırcasına ona dal kavukluk ediyordu. Zavallı kadın birdenbire bir sürü dalaverenin içinde kaldı. Aynı zamanda da kendisini eşit olmayan bir kadın sanıyordu. Kısa süren saltanatında, yani vali karısı olarak, onun saflığından alabildiğine yararlandılar. Bağımsızlık altında ne haltlar karıştırmadılar ki? Bir yandan büyük mülk sahiplerinin, aristokrasinin, salon yaşamının, yöneticilerinin yetkilerinin arttırılmasını istiyor, Bir yandan da demokrasiyi, yeni toplumu, yeni düzeni, liberalizmi, toplumsal düşünceleri, çevresini saran gençlerin hemen hemen meyhanede görülen sırnaşıklığını beğeniyordu. Uzlaşmaz şeyleri uzlaştırdığını, çevresine mutluluk saçtığını sanıyordu. Kendi kişisel çevresinde her şeyi, her varlığı birleşmiş, kaynaşmış görmek istedi. Onun gözdeleri de vardı. Pyotr Stepanovich onlardan biriydi. Kendisine en kaba saba dal kavukluğu yapan bu adamdan son derece hoşlanıyordu. Ama Pyotr Stepanovich'ten hoşlanmasının bir başka, zavallı kadının karakterini pek açık gösteren, tuhaf bir nedeni daha vardı. Bu delikanlının günün birinde kendisini devlete karşı hazırlanmış bir darbeden haberdar edeceğini sanıyordu. İnanılır şey değil ama böyle. Bilinmez niçin Yulia Mihailovna'ya öyle geliyordu ki ilde devlete karşı bir darbe hazırlanmaktadır. Kimi olaylar karşısında susmaları, kimi olaylarda ise anlamlı konuşmaları onun kafasındaki bu tuhaf düşünceyi büsbütün kökleştirmişti. Yulia Mihailovna onun Rusya'nın bütün devrimcileriyle ilişkide bulunduğunu, aynı zamanda kendisine son derece bağlı bir adam olduğunu sanıyordu. Bir darbeyi ortaya çıkarmak demek, Petersburg'un ilgisini kazanmak, kocasının yükselmesini sağlamak, gençlik üzerinde koruyucu etkide bulunarak onu uçurumun kıyısındayken tutmak, işte vali karısının romantik kafasını dolduran şeyler bunlardı. Madem ki Pyotr Stepanovich'i kurtarmış ve kazanmıştı, nedense buna pek inanıyordu, o halde bütün öteki gençleri de kurtaracaktı. Bu gençlerden hiçbiri mahvolmayacaktı. Kendisi onları felaketten koruyacak, onlara doğru yolu gösterecek, onlara hükümetten bağışlanma koparacak ve kim bilir belki böylece tarih ve bütün Rus liberalizmi onun adını kutsayacaktı. Ayrıca darbeyi de ortaya çıkaracağına göre bir taşla iki kuş vuracaktı. Ama kocasının hiç olmazsa şu toplantı gününde güler yüz göstermesi gerekti. Bunun için de onu neşelendirip rahata kavuşturmalıydı. Bu amaçla kocasına Pyotr Stepanovich'i gönderdi. Onun ne yapıp edip kocasını o sıkıntılı durumdan kurtaracağını umuyordu. Hiç değilse bir takım taze haberler vermek suretiyle onu keyiflendirebilirdi. Delikanlının bu hususta becerisine pek inanıyordu. Pyotr Stepanovich çoktan beri von Lemke'nin çalışma odasına adım atmamıştı. Odasına girdiği zaman vali pek berbat bir durumdaydı. 2. Von Lemke'yi fazla düşündüren bir olay geçmişti. Pyotr Stepanovich'in son kez eğlenmeye gittiği ilçelerden birinde bir asteğmen komutanından uyarı almıştı. Bu olay bütün bölüğün önünde geçmişti. Henüz pek genç olan asteğmen Petersburg'dan yeni gelmişti. Kısa boylu, şişmanca, kırmızı yanaklı olmasına karşın neşesiz, hep susan ve görünüşte gururlu bir adamdı. Aşağılanmaya dayanamamış ve birdenbire yabanıl bir hayvan gibi başını eğerek korkunç bir çığlık atmış ve üstünün üzerine saldırmıştı. Bu o kadar beklenemez bir davranıştı ki orada bulunanlar şaşırıp kaldılar. Asteğmen komutanına vurmuş ve olanca gücüyle de omzundan ısırmıştı. Kendisini ondan zorlukla ayırmışlardı. Herhalde Asteğmen aklını oynatmıştı. Zaten son zamanlarda inanılmayacak tuhaf tutumları görülmüştü. Örneğin oturduğu evde ev sahibinin iki tasvirini tutup pencereden atmıştı. Odasında kutsal kitapları koymaya özgü rahlenin üzerinde Bukler'in, Molesuşot'un, Vogt'un yapıtlarını sıralamıştı. Rahlenin önünde de odunlar yanıyordu. Evinde ele geçen kitaplardan anlaşıldığına göre okumuş yazmış bir delikanlıydı. Cebinde 50 bin frangı olsaymış, Herzen'in mizah öykülerinden birinde anlattığı harbiyeli gibi o da kalkıp Markiz Adaları'na gidecekmiş. Kendisini tutukladıkları zaman gerek ceplerinde gerek evinde bir sürü bildiri buldular. Bildiriler pek boş şeylerdi. Hatta bence üzerinde durmaya bile değmez. Çünkü bunların nelerini gördük biz. Hem sonra bunlar yeni bildiriler değildi. Y ilinde ve yöresinde bundan 6 hafta önce dağıtılmış olan bildirilerin aynısıydı. Nitekim o ilde ve yöresinde bundan 6 hafta önce yolculuk etmiş olan Liputin böyle bildirileri oralarda gördüğünü söyledi. Ama Andrei Antonovich'in asıl canını sıkan şey İşbigulin fabrikası yöneticisinin o gün bu az teğmenin üzerinde bulunan bildirilerden birkaçını kendisine getirerek bunların geceliğin fabrikaya bırakılmış olduğunu bildirmesiydi. Bildiriler henüz paket halindeydi, işçilerden hiçbiri onları açıp okumaya vakit bulamamıştı. Olay saçmaydı ama Andrei Antonovich'i derin derin düşündürdü. İş ona can sıkacak kadar karışık görünüyordu. Zaten o sıralarda kent içinde dedikodusu alıp yürüdükten başka Moskova ve Petersburg gazetelerinde de türlü biçimlerde sözü edilen bir olay olmuştu. 3 hafta önce fabrika işçilerinden biri hastalanmış, koleradan ölmüştü. Arkasından başka işçiler de koleraya tutulmuşlardı. Bütün kent telaşlandı. Çünkü zaten yakın illerde kolera salgını vardı ve salgın bizim ile doğru yürüyordu. Şunu söylemeliyim ki bu istenmeyen konuğu baştan savmak için kentte bütün sağlık önlemleri alınmıştı. Ancak İşbigulin kardeşler milyoner olduklarından, bundan başka büyük kimselerle dostlukları bulunduğundan, fabrika içinde de aynı sağlık önlemlerini almayı akıllarından bile geçirmemişlerdi. Elbet bu olay hakkında herkes fabrika kolera yuvasıdır diye tutturdu. Gerçekten fabrika, hele işçilerin oturdukları yerler bir pislik yuvasıydı. Öyle bir pislik yuvası ki dolaylarda kolera salgını olmasa bile bu hastalık gene bu ocaklardan çıkabilirdi. Elbet hemen gereken önlemler alındı. Andrei Antonovich bu önlemlerin sıkı bir biçimde uygulanması için bütün çabasını gösterdi. 3 hafta içinde fabrika tertemiz bir duruma getirildi. Ama İşbigulin kardeşler anlaşılmayan bir nedenle birdenbire fabrikalarını kapatıverdiler. Kardeşlerden biri zaten hep Petersburg'da oturuyordu. Fabrikanın temizlenmesi buyruğu çıkar çıkmaz öteki kardeş de Moskova'ya taşındı. Ortaya İşbigulin olayı çıkmıştı. İşçiler söylenmeye başladılar. Hakları olan paranın tamamen ödenmesini istediler. Kalkıp aptalcasına polise başvurdular. Bununla birlikte fazla gürültü çıkarmaktan sakınıyor, haklarını hayli suskun bir biçimde arıyorlardı. İşte fabrika müdürünün Andrei Antonovich'e o bildirileri getirişi tam o sıralara rastlamıştı. Pyotr Stepanovich valinin çalışma odasına habersizce ve bir dost, aileden bir kimseymiş gibi girdi. Öyle ya, kendisini oraya Yulia Mihailovna gönderiyordu. Vali onu görünce kaşlarını çattı. Ne hoş geldin dedi, ne yerinden kımıldadı. Masanın başında kala kaldı. Vali o ana kadar çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşarak karısının bütün karşı çıkmalarına karşın ta Petersburg'dan alıp getirdiği iri yarı ve somurtkan bir adam olan Alman ırkından özel katibi Blum'la baş başa vermiş konuşuyordu. Pyotr Stepanovich'in girdiğini gören özel katip kapıya doğru yürüdü ama dışarı çıkmadı. Hatta Pyotr Stepanovich'e bir an üstüyle anlamlı anlamlı bakıştılar gibi geldi. Pyotr Stepanovich gülerek, ''Oh, sonunda sırlı valiyi yakaladım.'' diyerek elini masanın üstünde duran bir bildirinin üzerine koydu. ''Bu koleksiyon için mi?'' Andrei Antonovich bütün kanı beynine sıçrayarak kıpkırmızı oldu. Yüz çizgileri birdenbire çarpıldı. ''Bırakın onu, bırakın onu, hemen bırakın!'' diye bağırdı. Öfkesinden tir tir titriyordu. ''Bir daha da böyle bir şeye kalkışmayın sayın bay.'' ''Ne oluyorsunuz, yoksa bana kızıyor musunuz?'' ''İzninizle bunu söyleyeyim ki sayın bay, bundan böyle senli benli davranışlarınıza izin vermeyeceğim. Çok rica ederim, bunu unutmayınız.'' ''Hay şeytan, herhalde gerçekten kızıyor.'' Von Lempke susun susun diye ayaklarını halıya vurarak ileri gidiyorsunuz dedi. Tanrı bilir bunun sonu nereye varacaktı. Ne yazık ki burada Pyotr Stepanovich'in de Yulia Mihailovna'nın da aklından geçmeyen özel bir durum vardı. Çaresiz Andrei Antonovich son günlerde öyle bozuk bir ruh hali içindeydi ki birdenbire Pyotr Stepanovich'in karısının aşığı olduğundan kuşkulanmaya, onu kıskanmaya başlamıştı. Yalnız kaldığı zamanlar, hele geceleri pek acılı anlar geçiriyordu. Pyotr Stepanovich ağırbaşlılıkla, ''Ya bense bir insan üst üste 2 gün, akşamdan gece yarısına kadar romanınızla baş başa kalır, sonra bu konuda sizinle konuşmak, düşüncelerinizi öğrenmek ister ve buraya gelirse bir takım resmi kurallara uymayabilir sanmıştım.'' dedi. Yulia Mihailovna beni dostça kabul ediyor. Sizi nasıl anlamalı bilmem ki. Pyotr Stepanovich bu sözleri bir çeşit büyülenmeyle söylemişti. İşte sırası gelmişken romanınız da yanımda zaten, buyurun. Mavi kağıda sarılmış kalın silindir biçiminde bir defteri masanın üstüne bıraktı. Lempke şaşırdı, kızardı. Nerede buldunuz onu diye sordu. Elinden geldiğince soğuk davranmaya çalışıyordu ama böyleyken de sevinci gene belli oluyordu. Konsolun arkasına düşmemiş mi? Herhalde o gün şöyle biçimsizce fırlatmış olacağım konsolun üstüne, oradan arkaya düşmüş. Önceki gün tahtaları silerken bulmuşlar. Başıma öyle bir dert açtınız ki. Lempke ciddi bir tavırla yere baktı. Sizin yüzünüzden iki gecedir uyuyamadım. Önceki gün bulundu. Hemen getirip geri vermeyişimin nedeni başından sonuna kadar okudum. Ama gündüzleri vaktim olmadığı için ancak geceleri okuyabiliyordum. Şunu söyleyeyim ki beğenmedim. Düşünce benim değil. Ben hiçbir zaman iyi bir eleştirmen olamadım. Yapıtı beğenmemekle birlikte bir türlü elimden bırakamadım. Dördüncü, beşinci bölümler bunlar şeytan bilir nasıl bir şey. Ne kadar da mizah var içinde, bravo, çok güldüm. Hiç gülünmeyecek sanılan yerlerde insanın katılası geliyor. Dokuzuncu, onuncu bölümler yalnızca aşktan söz ediyor. Ben bu işten anlamam. Bununla birlikte insanı etkilemiyor da değil. İgrenev'in mektubunu okurken az kalsın ağlayacaktım. Böyle olmakla birlikte siz onu en ince ayrıntılarına kadar tanıtıyorsunuz. Biliyor musunuz, bu duygulu bir şey. Aynı zamanda siz onun bir sahte akçe olduğunu göstermek istiyorsunuz, öyle değil mi? Varsayımım doğru mu? Yanlış mı? Ama yapıtın sonu için size bir temiz sopa çekerdim. Neleri örnek gösteriyorsunuz? Aile mutluluğunun utkusu. Kahramanlarımız evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, işlerine güçlerine dalıyorlar. Okuru hayran ediyorsunuz çünkü ben kitabı elimden bırakamadım. Ama yapıtın günahı da burada. Halk anlayışsızdır bayım. Zeki insanlar onu aydınlatmaya çalışıyor, siz ise tersini yapıyorsunuz. Neyse yeter, hoşça kalın. Bir dahaki sefere dargın olmayın. Bazı söyleyeceklerim vardı size, epeyce önemli. Ama bugün üzerinizde bir tuhaflık var. Başka zaman konuşuruz. Andrei Antonovich bu arada romanını meşe ağacından yapılma kitaplığa kilitlemiş, Bloom'a da gitmesini işaret etmişti. Özel katip sıkıntılı bir yüzle odadan çıktı. Vali, hiç de bir tuhaflığım yok, yalnız hep can sıkıcı şeyler oluyor diye homurdandı. Gerçi bu sözcükleri de kaşlarını çatarak söylemişti ama kızgınlığı artık geçmişti, masanın yanına oturdu. Oturun diye devam etti. Oturun da iki sözcükle bana anlatın. Sizi epey zamandır görmedim Pyotr Stepanovich. Yalnız bir daha öyle pat diye içeri girmeyin. İnsanın işi olur, gücü olur. Alışkanlık işte. Biliyorum, hiçbir kötü amacınız olmadığına da inanıyorum. Ama kimi vakit insanın canı sıkkın oluyor. Otursanıza.